Atatürk ve Cumhuriyet.
Ayrım 10.
Dipnot 1. Cumhuriyet Gazetesi 19-8-1948. Daha Selanik'teyken kendisinde gelişen bu düşünce zaman zaman Atatürk'ün bazı konuşmalarında dile gelmiştir. Çok açık olmakla beraber onun sözleri incelendiği zaman en büyük hedefinin çağdaş bir cumhuriyet devleti kurmak olduğu kolayca anlaşılmaktadır. Gençliğinde ve savaş yıllarındaki konuşmalarında dolaylı anlatım, cumhuriyet kurulduktan sonra açık anlatıma dönüşmüştür. Onun her söylevinde cumhuriyet ile ilgili bir parça bulmak olasıdır. Daha Selanik'teyken kafasının içinde cumhuriyet düşüncesini bir hedef olarak taşıyan Mustafa Kemal, bunu ulusal bir giz olarak zamanı gelene kadar saklamasını bilmiştir. Bir yandan yakın çevresini ve arkadaşlarını cumhuriyet düşüncesi doğrultusunda uyarmış ve eline olanak geçtikçe onları cumhuriyetçilik doğrultusunda bilinçlendirmeye çalışmıştır. Savaştığı cephelerde beraber bulunduğu arkadaşlarından onun cumhuriyetçi düşüncelerini öğrenebiliyoruz. Özellikle Atatürk'ün Halep'te bulunduğu sıralarda cumhuriyetçi tutumu biraz daha kesinlik kazanmaktadır. Atatürk'ün daha işin başlangıcında cumhuriyet için yola çıktığı ve tüm yaptıklarını bu hedefe ulaşmak amacıyla adım adım gerçekleştirdiği Mazhar Müfit Kansu'nun defterinde görünmektedir. Dipnot 2. Kansu, Mazhar Müfit, Erzurum'dan ölümüne kadar Atatürk'le beraber, 1. cilt, Ankara 1966, TTK yayını sayfa 72-74. Erzurum Kongresi sırasında Atatürk, Mazhar Müfit'in yeni bir hükümet biçimi aranması gerektiği konusundaki sorusunu yanıtlarken, "Açıkça söyleyeyim, şekli hükümet zamanı gelince cumhuriyet olacaktır," der. Yola çıkarken bu düşüncede olan Atatürk'ün cumhuriyetçilik anlayışını belirleyebilmek için öncelikle onun cumhuriyetle ilgili konuşmalarına bakmak gerekir. Onun sözleri bir bakıma Türkiye'de cumhuriyetçiliğin temel belirleyici kaynağını ve çevresini oluşturmaktadır. Öncelikle Büyük Söylev'de cumhuriyet ile ilgili olarak şu bölümler yer almıştır. İçinde bulunduğumuz o günlerde Osmanlı Devleti'nin temelleri çökmüş, ömrü tükenmişti. Osmanlı ülkesi bütün bütüne parçalanmıştı. Ortada bir avuç Türk'ün barındığı bir ata yurdu kalmıştı. Son olarak, bunun da paylaşılmasını sağlamak için uğraşılmaktaydı. Osmanlı Devleti, onun bağımsızlığı, padişah, halife, hükümet, bunların hepsi kavramını yitirmiş bir takım anlamsız sözlerdi. Neyin ve kimin dokunulmazlığı için kimden ve ne gibi yardım istemek düşünülüyordu? O halde sağlam ve gerçek karar ne olabilirdi? Baylar, bu durum karşısında bir tek karar vardır. O da ulus egemenliğine dayanan kısıntısız, koşulsuz, bağımsız yeni bir Türk devleti kurmak. İşte daha İstanbul'dan çıkmadan önce düşündüğümüz ve Samsun'da Anadolu topraklarına ayak basar basmaz uygulamaya başladığımız karar bu karar olmuştur. Bu kararın dayandığı en sağlam düşünüş ve mantık şu idi. Temel ilke, Türk ulusunun onurlu ve şerefli bir ulus olarak yaşamasıdır. Bu ancak tam bağımsız olmakla sağlanabilir. Ne denli zengin ve gönençli olursa olsun, bağımsızlıktan yoksun bir ulus, uygar insanlık karşısında uşak durumunda kalmaktan kendini kurtaramaz. Yabancı bir devletin koruyuculuğunu istemek, insanlık niteliklerinden yoksunluğu, güçsüzlüğü ve beceriksizliği açığa vurmaktan başka bir şey değildir. Gerçekten bu aşağılık duruma düşmemiş olanların isteyerek başlarına yabancı yönetici getirmeleri hiç düşünülemez. Oysa Türk'ün onuru ve yetenekleri çok yüksek ve büyüktür. Böyle bir ulus tutsak yaşamaktansa yok olsun daha iyidir. Öyleyse ya bağımsızlık ya ölüm. İşte gerçek kurtuluşu isteyenlerin parolası bu olacaktı. Dipnot 3. Söylev, Türk Dil Kurumu yayını 1966. Sayfa 9-10. Başarı için pratik ve güvenilir yol her evreyi zamanı geldikçe uygulamaktı. Ulusun gelişmesi ve yükselmesi için esenlik yolu buydu. Ben de böyle yaptım. Ancak tuttuğum bu pratik ve güvenilir başarı yolu yakın çalışma arkadaşım olarak tanınmış kişilerden kimileriyle aramızda zaman zaman görüşlerde, davranışlarda yapılan işlerde beliren temelli ve ikinci derecede anlaşılmazlıkların, kırgınlıkların ve sırasında ayrılıkların da nedeni ve açıklaması olmuştur. Ulusal savaşa birlikte başlayan yolculardan kimileri, ulusal hayatın bugünkü cumhuriyete ve cumhuriyet yasalarına kadar uzayan gelişmelerinde, kendi düşünme ve ruh yeteneklerinin kavrama sınırı bittikçe bana direnmeye ve karşı çıkmaya başlamışlardır. Bu noktaları aydınlanmanız için, kamuoyunun aydınlanmasına yararlı olmak için sırası geldikçe birer birer göstermeye çalışacağım. Bu son sözlerimi özetlemek gerekirse diyebilirim ki, ben ulusun vicdanında ve geleceğinde sezdiğim büyük gelişme ve yeteneğini bir ulusal giz gibi içimde taşıyarak yavaş yavaş bütün toplumumuzu uygulatmak zorundayım. Şimdi baylar, ilk iş olmak üzere bütün orduyla ilişki kurmak gerekliydi. Bağımsızlığa ulaşıncaya değin, bütün ulusla birlikte özveriyle çalışacağıma, kutsal inançlarım adına ant içtim. Artık ben Anadolu'dan hiçbir yere gidemem. Dipnot 5. Söylev Türk Dil Kurumu Yayını 1966 sayfa 15. Hükümet kurmakla ilgili bir öneride bulunmadan önce duyguları ve görüşleri dikkate almak zorunluluğu vardır. Bu zorunluğa uymakla birlikte asıl amacı saklı tutan önerimi yazılı olarak meclise sundum. Bazı karşı görüşler ileri sürüldüyse de kısa bir tartışma sonunda kabul olundu. Bu önergeyi bugün gözden geçirecek olursak orada temel ilkelerin saptanmış ve ortaya konmuş olduğunu görürler. Bu ilkelere izin verirseniz burada belirterek sayacağım. 1. Hükümet kurmak zorunludur. 2. Geçici olduğu bildirilerek bir hükümet başkanı tanımak ya da bir padişah vekili ortaya çıkarmak uygun değildir. 3. Mecliste beliren ulusal istencin Yurtal'ın yazısına doğrudan doğruya el koymasını kabul etmek temel ilkedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin üstünde bir güç yoktur. 4. Türkiye Büyük Millet Meclisi yasama ve yürütme yetkilerini kendinde toplamıştır. Meclisten seçilecek ve vekil olarak görevlendirilecek bir kurul hükümet işlerine bakar ve meclis başkanı bu kurulun da başkanıdır. Padişah ve halife baskı ve zordan kurtulduğu zaman meclisin düzenleyeceği yasaya uygun olan durumunu alır. Baylar, bu ilkelere göre kurulan hükümetin niteliği kolaylıkla anlaşılabilir. Böyle bir hükümet ulusal egemenlik temeline dayanan halk hükümetidir. Cumhuriyettir. Böyle bir hükümetin kuruluşunda ilke kuvvetler birliği kuramıdır. Zaman geçtikçe bu ilkelerin kapsadığı kavramlar anlaşılmaya başladı. İşte o zaman tartışmalar ve olaylar birbiri ardından sürüp gitti. Yemek yenirken yarın cumhuriyet ilan edeceğiz dedim. Orada bulunan arkadaşlar hemen düşüncemi benimsediler. Yemeği bıraktık, hemen o dakikada yapılacak işler için kısa bir program düzenledim ve arkadaşları görevlendirdim. Düzenlediğim programın ve verdiğim önergenin uygulanışını göreceksiniz. Baylar, görüyorsunuz ki cumhuriyet ilanına karar vermek için Ankara'da bulunan bütün arkadaşlarımı çağırmayı ve onlarla görüşüp tartışmayı gerekli görmedim. Çünkü onların önceden beri ve doğal olarak bu konuda benim gibi düşündüklerinden kuşkum yoktu. Oysa o sırada Ankara'da bulunmayan kimi kişiler hiçbir yetkileri yokken kendilerine bilgi verilmeden düşünceleri ve uygun görüp görmedikleri sorulmadan cumhuriyetin ilan edilmiş olmasına gücenme ve ayrılma nedeni saydılar. Dipnot 7. Söylev Türk Dil Kurumu Yayını Cilt 2 1966 sayfa 586. Son yıllarda ulusumuzun gösterdiği yetenek ve anlayış, kendisi için kötü kanıda bulunanların ne denli aymaz ve ne denli irdelemeden uzak görünüşe önem veren kimseler olduğunu pek güzel gösterdi. Ulusumuz kendisinde bulunan nitelikleri ve değeri, hükümetin yeni adıyla uygarlık dünyasında çok daha kolay gösterebilecektir. Türkiye Cumhuriyeti dünya devletleri arasındaki yerine yaraşır olduğunu başaracağı işlerle gösterecektir. Arkadaşlar, Bu yüce kuruluşu meydana getiren Türk ulusunun son 4 yılı içinde kazandığı utku, bundan sonra birkaç kat olmak üzere görülecektir. Ben gördüğüm bu güven ve inana yaraşır işler görebilmek için pek önemli saydığım bir noktadaki gereksinmeyi bildirmek zorundayım. O gereksinme, Yüksek Meclis'in bana karşı olan sevgisini, güvenini ve yardımını sürdürmesidir. Ancak böylelikle ve Tanrı'nın yardımıyla bana verdiğiniz ve vereceğiniz görevleri iyi bir biçimde yapabileceğimi umarım. Her zaman sayın arkadaşlarımın ellerine çok içtenlikle ve sıkıca yapışarak onların varlıklarından kendimi bir an bile ayrı görmeyerek çalışacağım. Her zaman ulusun sevgisine dayanarak hep birlikte ileri gideceğiz. Türkiye Cumhuriyeti mutlu, başarılı ve utkulu olacaktır. Dipnot 8. Söylev, Türk Dil Kurumu Yayını, Cilt 2, 1966, sayfa 594. Bu belirsizlik, meclis ve meclis hükümeti bulunmakla birlikte devlet başkanlığının, padişahlık kaldırıldıktan sonra halifelikte belirdiği düşünce ve inancında bulunanları, Cumhuriyet'in ilanı gününe değin umut içinde yaşattı. Buna göre Rauf Bey'in en doğru olduğunu ileri sürdüğü hükümet biçimine halifeyi devlet başkanı olarak da gördüğü kuşku götürmez. İşte Cumhuriyet'in ilanı üzerine Rauf Bey'i ve kendisi gibi düşünenleri kaygıya ve coşkuya sürükleyen gerçek neden, devlet başkanlığı makamına Cumhurbaşkanı'nın getirilmiş olmasıdır. Gerçekten Cumhurbaşkanı, devletin başkanıdır denildikten sonra halifeye verilecek kimliği ve yetkiyi sağlamak için uğraşan ve onun okşayıcı sözlerini Tanrı vergisi sayarak kıvananların umut kırıklığına uğramaları ve üzülüp kaygılanmalarını olan görmek gerekir. Dipnot 9. Söylev, Türk Dil Kurumu Yayını, Cilt 2, sayfa 601. Cumhuriyeti elbette benimseyenler de, isteyenler de vardır. Benimseyenler, niçin ve ne gibi inançlara ve düşüncelere dayanarak cumhuriyeti kurduklarını, karşıtlarını anlatarak inançlarının ve yaptıkları işlerin yerindeliğini kanıtlamak isteseler de, onları bilerek yaptıkları bu direnmeden vazgeçirebilecekleri kabul olunur mu? Elbette cumhuriyetçiler ellerinden gelirse ülkelerini herhangi bir yolla, ayaklanmayla, devrimle ya da kamuca beğenilecek başka yollarla gerçekleştirirler. Bu ülkü devrimcilerin ödevidir. Buna karşı direnmeler, yaygaralar ve geriletici girişimler de karşıtların yapmaktan geri durmayacakları davranışlardır. Cumhuriyetin ilanında Rauf Bey ve benzerlerinin yaptıkları gibi. Dipnot 10. Söylev, Cilt 2, sayfa 604. Baylar, bu yazıların anlamı ve bu düşüncelerin amacı bugün kolaylıkla anlaşılmaktadır. Yarın daha açık olarak anlaşılacaktır. Gelecek kuşakların, Türkiye'de Cumhuriyet'in ilanı günü ona hiç acımadan saldıranların başında "Cumhuriyetçiyim" diyenlerin yer aldığını gördükleri zaman şaşacaklarını hiç sanmayınız. Tersine Türkiye'nin aydın ve cumhuriyetçi çocukları böyle cumhuriyetçi geçinmiş olanların gerçek inanışlarını irdeleyip saptamakta hiç de güçlük çekmeyeceklerdir. Onlar kolaylıkla anlayacaklardır ki başında çürümüş bir padişah soyunun halife sanıyla yerleşip kalmasını zorunlu kılan bir devlette cumhuriyet ilan olunsa bile yaşatılamaz. Dipnot 11. Söylev, Cilt 2, sayfa 607. Baylar, padişahlıktan cumhuriyete geçebilmek için herkesin bildiği üzere bir geçiş dönemi yaşadık. Bu dönemde iki düşünce ve görüş birbiriyle durmadan çarpıştı. O düşüncelerden biri padişahlığın sürdürülmesiydi. Bu düşünceyi benimseyenler belliydi. Öbür düşünce padişahlığa son vererek cumhuriyeti kurmaktı. Bu bizim düşüncemizdi. Bu düşüncemizi açıkça söylemekte ilk zamanlar sakınca görüyorduk. Ancak düşüncemizi saklı tutup elverişli bir zamanda uygulayabilmek için padişahlığı tutanların düşüncelerini yavaş yavaş uygulama alanından uzaklaştırmak zorundaydık. Yeni yasalar yapıldıkça, özellikle anayasa yapılırken, padişahçılar padişah ve halifenin hak ve yetkilerinin açıkça belirtilmesi için üsteliyorlardı. Biz bunun zamanı gelmediğini ya da gereği olmadığını söyleyerek o yanı kapalı bırakmayı yararlı görüyorduk. devletin yönetimini cumhuriyetten söz etmeksizin ulusal egemenlik ilkelerine uygun olarak her gün cumhuriyete doğru yürüyen bir biçimde derleyip toparlamaya çalışıyorduk. Büyük Millet Meclisi'nden daha büyük makam olmadığını, durmadan aşılayarak padişahlık ve halifelik makamları olmaksızın da devletin yönetilebileceğini kanıtlamak gerekliydi. Devlet başkanlığından söz etmeksizin onun görevini edimli olarak meclis başkanına gördürüyorduk. Meclis başkanlığı görevini yapansa ikinci başkandı. Hükümet vardı ama Büyük Millet Meclisi hükümeti sanını taşıyordu. Hükümeti belli yöntemlere göre kurmaktan çekiniyorduk. Çünkü padişahçılar hemen padişahın yetkisini kullanması gerektiğini ortaya atacaklardı. Dipnot 12, Söylev Cilt 2, sayfa 613.
Ayrım sonu.